Ayrım 20.
Bay Hirata kaşlarını iyice çatıp içine bir soluk daha çekti. Ne diye durmadan böyle sorunlar çıkıyordu sanki. Bu tür olaylar için talimatnamede kesin emirler yoktu ki. Dileğinizi ileteceğim Bay Harrow. Nikolay bu sesin tonundan dileğin enerjisiz bir havada iletileceğini ve her zamanki gibi bürokrasi engeline takılacağını anlamıştı. Bay Hirata'nın bakışlarının zaman zaman kendi yüzünde dayak ve işkencenin bıraktığı yaralara, şişliklere kaydığını görüyordu. Hala mor olmalıydı oraları. Adam bakışlarını her seferinde rahatsız olmuş, utanmış bir aceleyle kaçırıyordu. Nikolay parmağının ucunu yarılmış kaşına değdirdi. Sizin gardiyanlarınız yapmadı efendim. Bu yaraların çoğunu Amerikalılar elindeki sorgum sırasında aldım. Çoğunu mu? Ya geri kalanlar? Nikolay yere bakarak tekrar hafifçe öksürdü. Sesi çatlak ve zayıftı. Oysa şimdi çok ikna edici konuşması gerekiyordu. Bir daha sesini böyle kullanmaya kullanmaya paslanacak hale getirmemek üzere içinden söz verdi. Evet çoğunu. Ötekileri ise itiraf edeyim ki kendime bazı zararlar verdim. Umutsuzluğa düşüp başımı duvarlara çarptım. Çok budalaca ve ayıp bir şey ama zihnimi meşgul edecek bir şey olmayınca sesinin zayıflayıp yok olmasına kendi izin verdi. Gözleri hala yerdeydi. Bay Hirata iyice tedirgin olmuştu. Meslek hayatına bir de delirmelerin, intiharların girmesinden korkuyordu. Hele şimdi, emekliliğine birkaç yıl kala. Elinden geleni yapacağına söz verip yüreğinde bir memurun başına gelebilecek en büyük yükü taşıyarak hücreden çıktı. Bu yük kendi başına bir karar verme zorunluluğuydu. 2 gün sonra Nikolay 20 dakikalık açık hava jimnastiğinden döndüğünde çelik yatağının bir ucunda kağıda sarılmış bir paket buldu. İçinde küf kokan 3 kitap, 50 sayfalık bir kağıt bloku, bir şişe batılıların kullandığı mürekkepten bir de ucuz ama iyi yazan dolma kalem vardı. Nikolay kitaplara baktığında bütün umutlarını yitirir gibi oldu. Hiçbir işe yaramazdı bu kitaplar. Bay Hirata elden düşme kitap satan bir dükkana gitmiş, formaliteden kurtulmak için kendi parasıyla bulabildiği en ucuz 3 kitabı satın almıştı. Kendisi Japoncadan başka dil bilmediği, helin formunda da Fransızca bildiğini okuduğu için Bay Hirata bu kitapları Fransızca sanarak almıştı. Kitapları seçtiği rafta gerçi Fransızcalar da vardı ama bunların hepsi misyoner bir papazın kitapları olup savaş sırasında el konulmuş mallardı. Papaz Bask asıllıydı. Kitaplar da Bask kitaplarıydı. Hepsi 1920'den önce basılmıştı. Bir tanesi çocuklar için yazılmış, Bask yaşamını tanıtan bir kitap olup içinde acemice yapılmış resimler de vardı. Gerçi bu kitap Fransızcaydı ama Nikolay için pek bir değeri yoktu. İkinci kitap ince bir kitaptı. Bask halk hikayeleri, deyişleri, fıkraları vardı içinde. Soldaki sayfalar Baskça, sağdakiler Fransızca olarak basılmıştı. Üçüncüsü ise 1898 yılında basılmış Fransızca, Baskça bir lügattı. Yazarı Hotsollü bir papaz olup, lügatin ön söz bölümünde Baskça öğrenmenin önemini insanın ruhundaki iyilikseverlik ve alçakgönüllülük duygularına bağlamıştı. Nikolay kitapları bir kenara fırlatıp hücresinin meditasyona ayırdığı köşesine çömeldi. Bir şey ummak hatasına düşen işte karşılığını böyle hayal kırıklığıyla öderdi. Kendine acı acı ağlar buldu. Kısa zamanda isteği dışında göğsünden hıçkırıklar kurtulmaya başladı. Hemen kalkıp tuvalet tarafına geçti. Gardiyanların kendisini böyle yıkılmış görmelerini istemiyordu. Bu umutsuzluğun bütün kendini eğitme çabalarına rağmen ne kadar çabuk yüze çıktığını görmek onu şaşırtıyordu. Bu kadar düzenli yaşadığı halde, geçmişi ve geleceği hiç düşünmediği halde. Sonunda gözyaşları tükenince kendini bırakıp orta düzeyde bir meditasyona girdi, sakinleşti. Ancak ondan sonra sorununu yeni baştan ele aldı. Soru: bu kitapları neden hayal kırıklığını göze alacak kadar çok istemişti? Yanıtı: kendine bile açıklamak istemediği halde bildiği bir gerçek vardı. Go eğitimiyle belli bir düzeye gelmiş olan zihinsel kapasitesinin kurulmuş seri motor gibi bir niteliği vardı. Ona hiçbir yük yüklenmezse giderek hızını arttıracak ve sonunda kendi kendini yakacaktı. İşte bu yüzden hayatını küçülmüş, katı bir düzene sokmuş ve bu yüzden meditasyonun boşluğu içinde gereğinden çok zaman geçirir olmuştu. Konuşabileceği hiç kimse yoktu. Düşünmekten bile kaçınıyordu. Elbette ki aklından gene de davetsiz bazı etkiler geçmiyor değildi. Ama bunların çoğu yalnızca kesik kesik imajlardı. Bunları birbirine bağlayan mantıklı kelimelerden yoksundu. Gerçi aklını kontrolünden kaçırma korkusu içinde tembelliğe ittiğini, hiç kullanmadığını bilinçli olarak fark etmiş değildi. Ama kitap ve kağıt elde etme fırsatına bu yüzden böylesine sarılmıştı. Kitapların zihnini meşgul etmesine ihtiyaç duyduğunu biliyordu. İşte gele gele de bu kitaplar gelmişti. Bir çocuk kitabı, ince bir halk felsefesi kitabı, bir de iyiliksever papaz tarafından yazılmış lügat. Üstelik de çoğu Bask dilindeydi. Bu dilin adını bile bir iki kez duymuştu Nikolay. Avrupa'nın en eski dili olup dünyanın hiçbir diline benzemediğini biliyordu. Tıpkı Bask halkının apayrı bir ırk olup hiçbir ırkla akrabalığı olmadığı gibi. Nikolay öylece çömelmiş durumda sorunuyla başa çıkmaya çalışıyordu. Bir tek çare vardı. Ne yapıp yapıp bu kitapları kullanmak zorundaydı. Bunlarla kendi kendine Baskça öğrenebilirdi. Elinde yeterli malzeme varsayılırdı. Hem yazıların sayfa sayfa tercümesi hem de bir lügat. Kafası zaten Go'nun soyut kristalize geometrisine alışkındı. Şifreciliği de biliyordu. Kendi kendine bir Bask grameri kuracaktı. Öteki dillerini de canlı tutması şarttı. Bask halk masallarını Rusça'ya, İngilizce'ye, Japonca'ya, Almanca'ya çevirecekti. Kafasından bunları bildiği sokak Çincesine de çevirebilirdi ama bu konuda daha ileri gidemezdi. Çünkü o dilde okuyup yazmayı hiçbir zaman öğrenmemişti. Hemen yorganları katlayıp kenara itti, yatağın çelik tablasını kendine bir çalışma masası yaptı. Bunun yanına diz çöküp kitaplarını, kalemini, kağıdını düzenledi. Başlangıçta heyecanını gemlemeye çalışıyordu. Belki hazinelerini geri almak isteyebilirlerdi. Onu yeni baştan Saint-Exupéry'nin sözünü ettiği umut işkencesine itebilirlerdi. Bundan sonraki açık hava jimnastiğinde 20 dakikayı azap içinde geçirdi. Hücreye dönerken kendini kitapların alınmış olacağına hazırlamış, çelikleştirmişti. Ama kitaplar hala oradaydı. Bundan sonra kendini zihinsel çalışmaların zevkine kapıp koyverdi. Sesini neredeyse kaybetmek üzere olduğunu fark ettiğinden her gün kendi kendine yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. Hem de birkaç saat boyunca. Aklından sosyal durumlar icat ediyor, iki kişi gibi konuşuyor ya da dilini konuştuğu ülkenin tarihini, politikasını yüksek sesle anlatıyordu. Önceleri kendi kendine konuşmaktan utanç duyuyor, gardiyanların kendisini deli sanacaklarından çekiniyordu. Ama kısa zamanda yüksek sesle düşünmek ona bir alışkanlık oldu. Gün boyu kendi kendine mırıldanıp durmaya başladı. Cezaevi yıllarından hele miras kalan bir huyda hemen hemen fısıltı sayılabilecek kadar yumuşak sesle konuşması ve bu konuşmanın ancak o çok kusursuz telaffuzu sayesinde anlaşılabilmesi oldu. İleriki yıllarda bu yumuşak fısıltı tonunda dikkatli telaffuzlu ses, garip mesleğinin kendisini karşı karşıya getirdiği insanlar üzerinde dondurucu bir etki yapacaktı. Özellikle ona kalleşlik etme hatasına düşenler için en korkulu kabuslar, karanlık köşelerden o yumuşacık sesin kendilerine seslenmesi olacaktı. Halk Öyküleri kitabının birinci hikayesi Zahar Hitzak, Zuhur Hitzak adını taşıyordu. Çevirisi ise eski sözler doğru sözlerdir şeklinde verilmişti. Elindeki eski ve yetersiz lügat yalnızca zahar kelimesinin anlamını eski olarak veriyordu. Bu durumda Nikolay'ın kendi kurduğu amatör dil bilgisi kurallarının ilk notları şöyleydi. Zuhur, doğru, akıllı. Bask dilinde çoğul eki ak veya zak olmalı. Sözler ya da atasözlerinin tekil kökeni ya hit veya hits olmalı. Not. Konuşmak fiili herhalde bu köke dayalıdır. Not. Paralel yapılı cümlecikler herhalde imek fiilini gerektirmiyor. İşte bu zayıf başlangıçtan başlayarak Nikolay adım adım kelime kelime bir Baskça dil bilgisi kurdu. Daha başından itibaren zihninde bu dili canlı ve hareketli tutabilmek için öğrenmekte olduğu dili telaffuz etmeye kendini alıştırma çabasındaydı. Bu konuda bir rehberi olmadığından bazı yanlışlıklar yaptı ve bu yanlışlıklar ömrünün sonuna kadar Baskça konuşmasını hep etkiledi. Bask dostları buna güler dururlardı. Örneğin H harfinin Fransızca'daki gibi sessiz söyleneceği kararına varmıştı. X harfinin telaffuzuna ise birçok seçenek arasında karar vermek zorundaydı. Okunuşu Z olabilir, Ş olabilir, Ç olabilir veya Almanların o genizden gelen H sesi de olabilirdi. Nikolay bunlar arasında en sonuncusunu seçti ve yanlış seçmiş oldu. Artık hayatı çok doluydu, hatta gereğinden fazla doluydu. Bazen bir işini daha sıkılıp bırakmadan yarım bırakmak zorunda bile kalabiliyordu. Güne kahvaltıyla başlıyor, sonra soğuk suyla yıkanıyordu. Fazla enerjisini jimnastikle yattıktan sonra yarım saatlik orta düzey meditasyonuna geçiyor, sonra da akşam yemeğine kadar baskça çalışıyordu. Akşam yemeğinden sonra tekrar jimnastik yapıyordu. Vücudu iyice yorulup tükeninceye kadar. Sonra gene yarım saatlik meditasyon ve sonra da uyku. Haftada iki kez yaptığı açık hava egzersizlerinin zamanı baskça çalışma saatlerinden çıkıyordu. Ve her gün yemek yerken de, jimnastik yaparken de kendi kendine bildiği dillerden birinde yüksek sesle konuşuyordu. Artık 7 dili olduğu için haftanın her gününü bir dile adamıştı. Nikolay'ın haftalık takvimi şöyleydi. Monday, Butomk, Lai Baisam, Jeudi, Freitag, Larumbat ve Nityobi. Nikolay Hel'in hücre günlerinin en önemli olayı yakınlık duygusunun tomurcuklanıp gelişmesi oldu. Bu iş aslında kendisi fark etmeden olan bir şeydi. Sezgileri ve bilinmeyen güçleri inceleyenlere göre yakınlık duygusu insanoğlunun ilk zamanlarında diğer beş duyu kadar güçlüydü. Fakat insanoğlu avlanmayla yaşama döneminden uzaklaştıkça bu duyu kullanılmamaktan dolayı körelmeye başlamıştı. Ayrıca altıncı duyunun bu ekstrafizik niteliği normal mantık yürütme yöntemine zıt çaplı korteks enerjilerinden doğuyordu. İnsanoğlunun gelişme süreci içinde sonunda mantık yöntemiyle tecrübeleri sıraya sokma yolu hakim olmuştu. Elbette ki bazı ilkel kültürlerde yakınlık algılamasının bazı hallerine hala rastlanmaktaydı. Hatta gelişmiş toplumlarda bile insanlar zaman zaman bu sezginin kalıntılarından etkilenmekte, durup dururken birisinin arkalarından kendilerine baktığını hissetmekte ya da birinin kendilerinden söz ettiğini algılamaktadırlar. Ayrıca içlerine genel bir rahatlık duygusu ya da felaket önsesi geldiği de doğrudur. Fakat bunlar ara sıra olan şeylerdir ve genellikle insanlar bunlara omuz silkip geçerler. Çünkü bunları rastgele bir mantık çizgisi içinde anlamaya olanak yoktur. Ve bunları kabul etmek her bilinmeyenin mantıklı bir açıklaması bulunacağı yolundaki rahatlatıcı inancı kökünden sarsacaktır. Arada sırada ancak kısmen anlaşılabilen nedenler sonucu yakınlık algılamasının modern bir insanda tümüyle gelişmiş halde ortaya çıktığı da görülmektedir. İşte Nikolay Hel de bu duyguya sahip olarak yaşayan birkaç insandan biriydi. Yaşamanın tümü aşırı zihinsel ve içe dönüktü. Kendisi bir mistikti. Bu nedenle mantık dışı oluşlara karşı tedirginlik duymuyordu. Go eğitimi onu oluşları değişik açıdan ele almaya alıştırmış, herkes gibi sorun çözüm yolu yerine sıvımsı sezgiler kullanmayı öğretmişti. Sonra şok etkisi yapan bir olay sonucu hayatın oldukça uzun bir döneminde kendi kendine sırf kendini dinleyerek yaşamak zorunda kalmıştı. İşte bu koşullar çağımızda yaşayan milyonlarca insandan ancak birinde fazladan bir yetenek veya yük olan yakınlık algılamasının gelişmesine çok uygun koşullar oluyordu. Algılamanın ilk sistemleri öylesine yavaş gelişti ki Nikolay bir yıl boyunca olup biteni hiç farkına varmadı. Günlük yaşam bir sürü küçük olaylarla noktalanıp ölçülüyor, cezaevi dışındaki yaşamla da hiçbir ilgisi kalmamış bulunuyordu. Hiçbir zaman canı sıkılmamıştı. Fizik kurallarına ters gibi görünen bir ilke vardı çünkü. Zaman ancak içi boş olduğu zaman ağırdı. Yeni yeteneğinin farkına varması Bay Hirata'nın bir ziyareti sırasında oldu. Nikolay kitaplarıyla uğraşır, derslerini çalışırken birden başını kaldırıp kendi kendine yüksek sesle Almanca olarak "Çünkü o gün cumaydı, tuhaf şey" diye söylendi. "Bay Hirata neden beni ziyarete geliyor?" Sonra kendi çizdiği takvime göz attı ve gerçekten Bay Hirata'nın geçen ziyaretinden bu yana 6 ay geçmiş olduğunu gördü. Birkaç dakika sonra Nikolay kitabından tekrar başını kaldırdı. Bay Hirata'nın yanındaki yabancı adamın kim olduğunu merak etmişti bu kez de. Çünkü yaklaşan adamın yaydığı titreşimler tanıdığı gardiyanlardan hiçbirininkine benzemiyordu. Her birinin yaydığı frekansı tek tek biliyordu Nikolay. Az sonra hücrenin kapı kilidi açıldı. Bay Hirata yanında sosyal hizmetler için eğitmekte olduğu genç adamla birlikte içeriye girdi. Yeni adam uzakta duruyor. Bay Hirata her zamanki işlemlerini yaparken ayakta onu seyrediyordu. Çok şeyi kapsayan o sonuncu soruya gelindiğinde Nikolay yeniden kağıt ve mürekkep istedi. Bay Hirata boynunu içine çekip dişlerinin arasından içine bir soluk çekti. Böylelikle de bu tür bir isteğin karşılanmasındaki güçlüğü belirtmiş oldu. Ama adamın davranışındaki bir şey Nikolay'a güven veriyor, istediğinin yerine getirileceğinden emin olmasını sağlıyordu. Bay Hirata gitmeye hazırlanırken Nikolay ona bir soru sordu. ''Özür dilerim efendim, 10 dakika kadar önce benim hücremin yakınından geçtiniz mi?'' ''10 dakika önce mi? Geçmedim, neden sordunuz?'' ''Buradan geçmediniz öyle mi? Peki beni düşündünüz mü o sıra?'' İki adam bakıştılar. Tam o dakikalarda Bay Hirata yardımcısına bu tutuklunun ruhsal durumunun tehlikede olduğunu, kendisinin intiharın eşiğinde gezindiğini anlatmıştı. Yaşlı adam hayır diye söze başlarken birden hatırladı. Durun bir dakika, evet, tam binanın bu kanadına girerken bu gence sizden söz ediyordum. Ya dedi Nikolay, o zaman açıklanmış oluyor işte. Yine tedirgin bakışlar odayı dolaştı. Ne açıklanmış oluyor? Nikolay ömrü memurlukla geçmiş bir insana yakınlık algılaması gibi soyut bir kavramdan söz etmenin hem güç hem de zalimce bir şey olduğuna karar verdi. Başını iki yana sallayarak bir şey yok dedi. Önemli değil. Bay Hirata omuz silkti, oradan ayrıldı. O günün geri kalan saatleri ve ertesi günün tümü boyunca Nikolay bu yeni yeteneğini düşünüp durdu. 20 dakika için açık havaya çıkarıldığında yürürken gözlerini yumup duvardaki bir çatlağı veya belirli bir noktayı düşündü, ona ulaşıp ulaşamayacağını kontrol etti. Bunu çok kolay yapabiliyordu. Bu sefer gözleri kapalı, olduğu yerde dönüp dönüp yönünü iyice kaybettikten sonra aynı belli noktaya dokunmaya çalıştı. Birkaç santimlik hata payıyla bunu da yapabiliyordu. Demek ki yakınlık duygusu hareketsiz cisimler için de geçerliydi. Bunları yaparken belli ağırlıkta insan dikkatinin kendi üzerine yönelmiş olduğunu hissetti. Hemen anladı. Gökyüzünü yansıtan camın arkasındaki nöbetçiler ona bakıyor. Herhalde aralarında onun yaptığı bu saçma hareketleri konuşuyorlardı. Adamların konsantrasyonları arasındaki farkı ölçebiliyor, orada iki kişi olduklarını, birinin daha irade sahibi, diğerinin daha zayıf kişilikli olduğunu seziyordu. Ya daha zayıf kişilikli ya da deli bir tutkuyla karşı daha ilgisiz biri. Hücresine döndüğünde bu yeteneğin daha derinlemesine inceledi. Ne zamandan beri vardı bu onda? Nereden gelmişti? Bundan nasıl yararlanabilirdi? Bildiği kadarıyla bu durum cezaevindeki son yılında ortaya çıkmıştı. Öyle yavaş gelmişti ki Nikolay hiç farkına varmamıştı. Bir süreden beri gardiyanların kendi hücresine yaklaşmakta olduğunu sezmekte, gelenin kısa boylu boş bakışlısı mı yoksa pasifikli tipinde olanı mı olduğunu bile ayırt edebilmekteydi. Yemeğin de hangi görevlinin getireceğini daha uykudan uyanır uyanmaz bilmekteydi. Peki cezaevinden önce de izleri var mıydı bu yeteneğin? Evet, evet. Birden hatırladı. Ömrü boyunca yakınlık algılamasını az bir düzeyde de olsa hep hissetmişti. Daha çocukluğunda bile bir eve girdiğinde içeride insan olup olmadığını anlardı. Annesinin kendisi için yapacağı bir şeyi unutup unutmadığını daha sormadan bilirdi. Bir odaya adım attığında odanın havasından içeride az önce tartışma olduğunu sezerdi. Ama bunları herkesin sezdiği şeyler sanırdı. Bir bakıma da haklıydı. Çocukların çoğu, büyüklerin de bazıları böyle sezgilere sahipti. Ama bunu ruhsal durum, tedirginlik ya da ön sezi diye adlandırırlardı. Nikolay'ın yakınlık duygusunun tek farkı sürekli oluşuydu. O duyudan gelen mesajlara karşı her zaman hassas olmuştu o. Japon dostlarıyla mağaralara indiğinde çok yararlanmıştı bu yeteneğinden. O zamanlar ne olduğunu bilmediği halde. Mutlak karanlığın içinde ve o korku baskınının altında Nikolay'ın ilkel merkezi sistemi hemen duysal sistemine sızmıştı. Bilinmeyen bir labirentin derinliklerinde, omurgasının az üzerinde milyonlarca kilo kayanın varlığının bilinciyle şakaklarındaki damarlar atarken gözlerini kapadığı anda hangi tarafta açıklık ve yol bulunacağını, hangi tarafın kayalarla dolu olduğunu bilebiliyordu. Önceleri arkadaşları onun bu sezgilerine gülmüşlerdi. Bir gece olup çene çalarken söz dönüp dolaşmış, Nikolay'ın yönünü bulmaktaki olağanüstü yeteneğine gelmişti. Gençlerden biri Nikolay'ın kendi soluğunun yansımalarını okuyabildiğini ya da yeraltı hava akımları arasında koku farkları alabildiğini öne sürmüştü. Nikolay da bu açıklamayı kabule hazırdı. Aldırdığı yoktu zaten. İçlerinde daha iyi bir işe geçebilmek için İngilizce çalışan bir arkadaşları vardı. O Nikolay'ın omzuna bir şaplak atıp hoş bir söz söylemişti. Bu oksidantaller kendilerini oryante etmekte pek maharetli oluyorlar. Bir diğeri ise Nikolay'ın karanlıkta görebilmesinde hiç şaşılacak bir şey olmadığını, onun zaten gün batımı yönünün adamı olduğunu söylemişti. Bu sözün tonu şaka havasındaydı ama kamp ateşinin başında birden bir sessizlik oluverdi. Gençler birer birer homurdanıp terslendiler. Sözü söyleyen de yaptığı espriden pişmanlık duydu. Nikolay hücresinde bu yeni yeteneğini düşünerek geçirdiği 1,5 gün boyunca daha başka şeyler de hatırladı ve yeteneğini daha iyi tanıdı. Bir kere bu işitme veya görme gibi basit bir duyu değildi. 5 duyudan en çok dokunma duyusuna benziyordu. Sıcağa, basınca, baş ağrısına, iç bulantısına, asansörün yükselip alçalırken verdiği duyguya, dengeyi kontrol eden orta kulak sıvısına benzeyen bir duyuydu. Bunların hepsi dokunma duyusu başlığı altında toplanabilecek şeylerdi. Yakınlık duyusunda 2 ana tepki vardı, niteliksel ve niceliksel. 2 de ana kontrol bölümü vardı, aktif ve pasif. Niceliksel tepkiler doğrudan doğruya uzaklık ve yakınlıkla ilgiliydi. Hareketli ve hareketsiz cisimlerin mesafesi ve yönüyle ilgili Nikolay kısa zamanda hareketsiz cisimler için yani kitap, taş ya da uyuyan bir adam için pasif olarak sezme uzaklığının 4-5 metreden fazla olmadığını öğrendi. Cisim daha uzaktaysa titreşimler hissedilmeyecek kadar zayıf gelmeye başlıyordu. Fakat Nikolay o cismi düşünür, aralarında bir kuvvet köprüsü kurarsa sezgi uzaklığı aşağı yukarı 2 katına çıkıyordu. Düşünülen şey bir insansa ya da bir hayvansa, yani kendisinde titreşim yayan bir varlıksa ve o da o anda Nikolay'ı düşünüyor, o da kendi kuvvet köprüsünü kuruyorsa mesafe tekrar 2 katına çıkıyordu.